Ayrım 36, Leopar Karanlıkta Avlanır, Wilbur Smith, sayfa 422. Craig iki eliyle hortuma sarıldı, ayağını bir kayaya dayadı, kolunun ve vücudunun tüm gücüyle çekti. Hortum oksijen torbasından çıktı, gaz hemen gümüş baloncuklar halinde kaçmaya başladı. Sarah artık serbestti. Craig onu delikten çıkardı, yukarıya doğru yüzdürmeye koyuldu. Tek ayağını çırpması havasız oksijen takımının ağırlığına karşı onları pek yavaş yükseltiyordu. Üstelik belinde de yiyecek torbaları asılıydı. Sarah ile boğuşurken yaptığı hareketlerde Craig'in oksijen rezervini tüketmişti. Ciğerlerinde sanki yangın vardı. Göğsü spazmodik biçimde inip kalkıyordu. Ayağını çırpmaya devam etti. Sarah kollarında hareketsizdi. Craig tüm çabalarına rağmen artık ilerleyemediklerini hissediyordu. İkisi de yavaş yavaş boğuluyorlardı. Derken soluk alma ihtiyacı geçti, daha fazla çaba harcamaya değmez hale geldi. Kendini serbest bırakmak ve olacakları beklemek çok daha kolay gibi gelmeye başladı. Az sonra hafif bir ağrı hissetti. Kayıtsızlığına rağmen onu merak etti. Birisinin kendisini saçlarından yakalamış çekmekte olduğunu ancak başı suyun üzerine çıktığı zaman anladı. Yarı boğulmuş durumda bile durumu çözebildi. Salyan herhalde bellerindeki fenerin ışığını su altındayken görmüş, olup biteni tahmin etmişti. Hemen dalmış, Craig'i saçlarından yakalamış yukarıya çıkarmıştı. Soluma savaşı verirken Sarah'ın kolunu hala tutmakta olduğunu da fark etti. Siyah kız yanı başında yüzü suların içinde yüzüyordu. "Yardım et," dedi Craig kendi soluğuyla boğularak, "çıkar onu." İkisi birlikte çalışmaz durumdaki oksijen takımını Sarah'ın üzerinden çıkardılar. Baygın durumdaki kızı merdivenin ilk basamağına itip suyun dışına aldılar. Salyan onu yüzü koyun kendi kucağına yatırdı. Sarah orada boğulmuş bir kara kedi yavrusu gibi yatak aldı. Craig parmağını onun ağzına soktu, dilinin boğazına doğru kıvrılmadığından emin olmaya çalıştı. Parmağını bastırıp kusma refleksi yaratmaya uğraştı. Sarah'ın boğazından sular ve kusmuklar birlikte çıktı. Kız küçük düzensiz çırpınma hareketleri yapmaya başladı. Merdivene asılmış suyun içinde durmakta olan Craig onun ağzındaki kusmukları yıkadı. Sonra kendi ağzını onunkine dayadı. Soluğunu olanca gücüyle onun ciğerine verdi. Bu arada Salyan o hareketsiz vücudu tutabildiği kadar rahat tutmaya çalışıyordu. Solumaya başladı. Craig ağzını Sarah'ınkinden çekti. Kendi de yarı boğulma raddelerine geldiğinden başı dönüyor, halsizlik hissediyordu. "Dalma takımının hesabı tamam," diye fısıldadı. Hortumu çıktı. Eliyle çevreyi yoklayıp onu bulmaya çalıştı ama takım artık diplere batmış gitmişti. "Sam," diye fısıldadı bu sefer. "Gidip Sam'i almalıyım." "Sevgilim, yapamazsın. Elinden geleni yaptın. Öldüreceksin kendini." "Sam," diye tekrarladı o. "Sam'e gitmeli." Sakar hareketlerle yiyecek torbalarını belinden çözdü, merdivene takma bacağının yanına astı. Sonra merdivene sımsıkı sarıldı, ağrıyan ciğerlerinin izin verdiği kadar derin solumaya çalıştı. Sarah öksürüyor, tıksırıyordu ama bir yandan da doğrulup oturmaya çalışıyordu. Salyan onu kaldırıp kucağına çocuk gibi oturttu. "Craig sevgilim, sağ salim dön," diye yalvardı. "Tamam." 5-6 soluk daha çekti, sonra merdiveni itip kendini bıraktı. Soğuk sular kafasının çevresine bir kere daha kapandı. Esas bacanın su altında kalan kısmı ta deliğin ağzına kadar fosforlu ışıklarla apaydınlıktı. Craig yukarıya doğru yükselirken ışığın yoğunluğu artıyor, elektriksi mavi bir renk çevresini sarıyordu. Yüzeye çıktığı anda her tarafın dönüp duran dumanlarla, uçuşan alevlerle dolu olduğunu gördü. Soluk almak istediği anda boğazı ve göğsü sancımaya başladı. Gözleri yanıp batmaya başladı, çevresini göremez oldu. "Göz yaşartıcı gazı," dedi hemen. "Şonalar mağarayı gazla dolduruyorlardı." Craig Tungata'yı suyun içinde gördü. Beline kadar gelen suda bir kayanın gerisine çömelmişti. Gömleğinden bir parça yırtmış, suda ıslatıp ağzına burnuna sarmıştı. Ama gözleri kıpkırmızıydı, yaşlar boşalıyordu. "Mağaranın içi asker dolu," dedi Craig'e. Sesi ağzındaki paçavradan ötürü boğuk çıkıyordu. Elektronik megafonun sesi bozuk bir İngilizce ile çınladı. "Derhal teslim olursanız size bir zarar gelmez." bu duyuruyu noktalamak istermiş gibi hemen arkasından bir el bombası patladı. Bir gözyaşı bombası daha yokuştan yuvarlanıp onların yanına indi, kayaya çarpıp kala kaldı, beyaz dumanlar tüttürmeye başladı. Merdivenlere indiler bile, onlara engel olamadım. Tungata kayanın arkasından eğilip yokuştan yukarı doğru hızla bir round ateş etti. Sonra AK'sını susturup eğildi. Son round diye homurdandı. Boş tüfeği elinden suya attı, belindeki tabancaya uzandı. Hadi gelsem diye soludu Crack, bu havuzun gerisinde başka yol var. Ben yüzme bilmem. Tungata tabancayı kontrol ediyor, kurşunları dolduruyordu. Sera'yı götürdüm. Crack göz yaşartıcı gazların arasında zorlukla soluk alıyordu. Seni de götürürüm. Tungata başını kaldırıp ona baktı. Güven bana Sam.
Sera sağ mı?
İnan bana sağ. Tungata bir kararsızlık geçirdi. Suya karşı duyduğu korkuyla savaşıyordu. Onlara teslim olamazsın dedi Crack ona. Bu kadarını Sera'ya da halkına da borçlusun. Belki de Crack onu ikna edebilecek tek kozu oynamıştı. Tungata tabancayı tekrar beline soktu. Anlat ne yapmam gerek dedi. Bu gaz dolu yerde derin soluk almaya olanak yoktu. Çekebildiğin kadar soluk çek, içinde tut. Tut, kendini bir daha soluk almamak için zorla. Göz yaşartıcı gaz sanki Craig'in ciğerlerini vırlıyordu. Damarlarında buz gibi bir uyuşukluğun erimiş kurşun gibi dolaşmakta olduğunu hissediyordu. Yolculuk uzun ve zorlu olacaktı. Gel, Tungata onu aşağıya çekti. Temiz hava. Kayanın arkasında dip tarafta hala biraz temiz hava vardı. Craig onu oburca içine çekti. Tungata'nın ellerini tuttu, çuval torbaya dayadı, sıkı tut diye emretti. Tungata başını sallayınca son bir derin soluk aldı, birlikte sulara daldılar. Duvara vardıklarında onları deliğe kıstıracak koca oksijen tüpleri olmadığından Crack kalan kuvvetiyle Tungata'yı kolaylıkla öbür tarafa çekti. Ama çok yavaşlıyor, çok halsizleşiyordu. Soluma isteğini yine kaybetmişti. Oksijen açlığının belirtisiydi bu. Duvardan geçmişlerdi ama Crack bundan sonra ne yapması gerektiğini bilemiyor, hatırlayamıyordu. Yönünü bulamıyor, beyni ona oyunlar oynuyordu. Kendini kıkır kıkır güler buldu. O değerli hava baloncuklar halinde dudaklarının arasından çıkıp dağılıyordu. Fenerin ışığı nefis bir zümrüt rengine dönüşmüştü. Gökkuşağı gibi tayfa ayrılıyordu, çok güzeldi. Crack sarhoş gibi baka kaldı ona. Elinde olmadan sırt üstü dönmeye başladı. Pentotal iğnesinden sonra kendinden geçmek gibi güzel ve zevkliydi. Hava ağzından balon balon boşalıyor, değerli taşlar gibi parlıyordu. Onların yukarıya doğru yükselişine baktı. Yukarı diye düşündü, mahmur mahmur, yukarı çıkmak gerek. Tembel bir tekme savurdu, zayıf bir hareketle yukarı doğru biraz kaydı. Birden belindeki kemer hızla çekildi. Tungata'nın bacaklarının fener ışığında lokomotif pistonları gibi gidip geldiğini gördü. Onları sarhoş gibi seyretti. Sonunda o bacaklar karanlıklara karışıp kayboldu. Crack içinden garip bir düşüncenin geçmekte olduğunu hissetti. Eğer ölüm buysa reklamından iyiymiş. Kendini yorgun bir kaderciliğe terk etti. Acıyla uyandı. Tekrar ölümün o rahat karanlığına dönmek istedi. Ama onu rahatsız eden, tartaklayan eller vardı. Merdivenin soğuk kaba tahtaları orasına burasına batıyordu. Ciğerlerinin yandığını, gözlerinin asit banyosundaymış gibi battığını hissetmekteydi. Sinir uçları cap canlıydı. Ağrıyan her kasını, her çiziğin sızlamasını, tenindeki her sıyrığın acısını hissediyordu. Sesi o sırada duydu. Kulaklarını tıkamak geldi içinden. Crack, Crack sevgilim uyan. Islak bir el yanağında şakladı. Crack başını ondan kaçırmak için yana çevirdi. Ayılıyor. Bir kuyunun dibinde boğulmakta olan farelere benziyorlardı. Yarı bellerine kadar suyun dışında o derme çatma merdivene tutunmuşlardı. Hepsi soğuktan tir tir titriyordu. İki kız alt basamak üzerine oturmuştu. Crack yan sırıklardan birine koltuk altlarından kayışla asılıydı. Tungata onun yanı başında kafasını tutuyor, yüzünün suya doğru sarkmasını engellemeye çalışıyordu. Crack büyük bir çaba göstererek onların kaygılı suratlarına baktı. Sonra zayıf bir ifadeyle Tungata'ya sırıttı. ''Sam, bir de bana yüzme bilmem demiştin. Amma kandırdın beni.''
''Burada kalamayız.'' Saliye'nin dişleri takır diyordu.
Bir tek yol var. Hepsi başlarını kaldırıp yukarıya baktılar. Merdiven 60 yıl önce kurulmuştu buraya. Sihirbaz doktorların tahtaları birbirine bağlamak için kullandığı ipler çürümüştü. İplikleri taraz taraz sarkıyordu. Tüm merdiven bir yana doğru sarkmış gibiydi. Ya da belki ilk yapanın gözü çekül doğrultusunu ayarlayamayacak kadar bozuktu. Soruyu Sera seslendirdi. ''Hepimizi taşır mı dersiniz?'' Craig'e düşünmek zor geliyordu henüz. Her şeyi bir perde arasından seyrediyordu. Dermanı hiç yoktu. Birer birer diye mırıldandı. Önce en hafif olanlar. Salyan, sonra Sara. Yukarı doğru uzanıp bacağını çözdü, indirdi. İpi yanınızda götürün. Tepeye varınca torbaları, fenerleri çekersiniz. Salyan söz dinleyerek ip kangalını omuzuna vurdu. Tırmanmaya başladı. Çabucak hafif adımlarla çıkıyordu ama merdiven altında gıcırdamakta sallanmaktaydı. Yukarılara ulaştığında fener gölgesini daha ileri, daha yukarı vurduruyordu. Sonunda öyle oldu ki yerini ancak fenerin parıltısı belli eder hale geldi. Derken bir ara o bile yok oldu. ''Salyan!'' ''İyiyim!'' diye yankılandı sesi kuyunun içinde. ''Burada bir platform var.'' ''Ne kadar büyük?'' ''Yeterli, ipi sallıyorum.'' İp yılan gibi indi, Tungata torbaları bağladı. Çek bakalım. Paketler sıçraya sıçraya yükseldi. Tamam, Sera'yı yollayın. Sera tırmanıp gözden kayboldu. Ta yukarılarda kızların fısıldaştığını duydular. Sonra ses geldi. Tamam, sıra kimde? Haydi Sam, sen benden daha hafifsin. Öf, Tanrı aşkına ne diyorsam onu yap. Tungata kolaylıkla tırmandı ama merdiven altında fena halde sallanmaya başladı. Basamaklardan bir tanesi koptu, kayıp düştü. ''Kafanı kolla!'' Craig hemen kafasını suyun altına soktu. Tahta suyun yüzüne gürültüyle çarptı. Tungata da görünmez oldu, sesi duyuldu. ''Dikkatli ol Pufo, merdiven yıkılıyor!'' Craig kendini ilk basamağa çekti, takma bacağını yerine taktı. ''Amma özlemişim.'' dedi, onu sevgiyle okşadı, birkaç deneme tekmesi savurdu. ''Geliyorum.'' diye seslendi. Daha yarı yola varmamıştı ki altında merdivenin tüm yapısının oynamaya başladığını hissetti. Kendini fazla ani bir hareketle yukarı attı. Yan tahtalardan biri büyük bir çatırtıyla kırıldı, merdiven olduğu gibi yana doğru çarpıldı. Ayakları altında 3-4 basamak birden kırılıp suya düşerken Craig can havliyle öteki yan direğe sarıldı. Bacakları boşlukta sallanıyordu. Duvarda basacak gedik aradıkça merdivenin daha da sarsıldığını hissetmekteydi. ''Pufo! Takıldım burada. Kıpırdasam hepsi yıkılacak lanet olası şeyin. Dur!'' Birkaç saniye sessizlik oldu. Sonra Tungata'nın sesi yeniden duyuldu. ''İpi yakala. Sonunda ilmik hazır.'' İp Craig'in olduğu yerin 1,5 metre uzağına indi. ''Biraz sola salla Sam.'' İlbik ona yaklaştı. ''Biraz daha indir, biraz daha indir.'' Uzanabileceği yere gelmişti. ''Sıkı tut.'' Craig atıldı, kolunu ilmikten geçirdi. ''Asılıyorum.'' Elini merdivenden çekip ağırlığını ipe aktardı. Tırmanamayacak kadar halsizdi. ''Çekin beni yukarı.'' Ağır ağır çekildi. Craig bu işi gerçekleştirmek için ne büyük bir kuvvet gerektiğinin farkındaydı. Tungata olmasa asla başaramazdı yukarı çıkmayı. Fener ışığının kuyu duvarlarındaki yansımasını gördü. Salyan'ın kafası eğilip platformdan ona baktı. ''Az kaldı, tutun.'' Kayalık platformun hizasına yükseldi. Tungata kovuğun içindeki duvara yaslanmış, ipin öbür ucundaki ilmiği kendi sırtıyla omuzlarından geçirmiş, boğazı şiş, ağzı açık gösterdiği çabadan inleyerek çekiyordu ipi. Craig kolunu platformun kenarına attı. Tungata bir kere daha yüklenirken o ayaklarıyla havaya tekmeler savurup kendini karın üstü yukarı almayı başardı. Doğrulup oturabilmesi, çevresine ilgi gösterebilmesi için aradan birkaç dakika geçmesi gerekti. Dördü bir arada ancak sığabilecekleri o kovuğun içinde titreyip durmaktaydılar. Dikey baca daha yukarılara doğru devam ediyor, karanlıklara dalıp görünmez oluyordu. Duvarlar dümdüz, tırmanılmaz türdendi. Sihirbaz doktorların kurduğu merdiven zaten bu platforma kadar geliyordu. Sessizlikte Craig bir yerlerde su damladığını duydu. Yarasalar da onların sesinden rahatsız olmuş, bağırıp duruyorlardı. Salyan feneri yukarı doğru tuttu. Yine de bacanın tepesini göremedi. Craig bulundukları kayaya baktı. Eni 2,5 metreye yakındı. Duvar tarafına baktığında içeriye giren yeni bir tünel gördü. Ana bacadan çok daha dar ve küçük. Bu sefer yatay gidiyordu.
Saryen gidecek tek yol bu galiba diye fısıldadı. Sihirbaz doktorlar da oraya gitmiş.
Kimse cevap vermedi. Tırmanmak hepsini çok yormuştu. Üşüyorlardı da.
Yola devam etmemiz gerek diye direndi Saryen.
Craig doğruldu. Ciğerlerindeki göz yaşartıcı gazdan ötürü kötü kötü öksürdü.
Boğuk bir sesle torbaları ipi burada bırakın dedi. İhtiyacımız olunca geri alırız.
Ayağa kalkacak kadar güvenemiyordu kendine. Çok zayıftı, dengesi hiç yoktu. Bacanın karanlığı da kuşatmıştı onu. Elleriyle dizleri üzerinde duvardaki yola doğru emekledi.
Feneri verin.
Salyan ona uzattı. Craig delikten içeriye emekledi. Bir geçit vardı, evet. 20 metre kadar gittikten sonra tavan biraz yükseldi. Çömelir durumda ilerlemek mümkün oldu. Ötekiler de Craig'in peşindeydiler. 30 metre daha gittikten sonra Craig eğilerek son doğal kapıdan geçti, doğrulup dimdik durdu. Çevresine hızla artan bir hayranlıkla baktı. Arkasından gelenler ona tosladılar. O farkında bile olmadı. Çevre onu o derece etkilemişti.
Bir grup halinde birbirinden destek bulmak istercesine yaklaşık duruyor bakıyorlardı. Başları ağır ağır sağa sola yukarı aşağı dönüyordu.
''Tanrım ne güzel!'' diye fısıldadı Salyen. Feneri Craig'in elinden alıp yukarıya kaldırdı.
Işık dolu bir mağaraya girmişlerdi. Kristal bir mağara. Sayısız çağlar boyunca şeker gibi kristal kalsiyum, sızan sulardan süzülüp tavandan damlamış, duvarlardan akmış durmuştu. Yere damladığı yerlerde de donmuştu. Parıldayan o gizemli ışıklar altında harikulade heykelcikler oluşmuştu her tarafta. Duvarlarda eski Venedik dantellerini hatırlatan desenler, fenerin ışığında ince porselen gibiydi. Sarkıt ve dikitler tavanla yeri birleştiren sütunlar oluşturmuşlardı. Gökkuşağının her renginde melek kanadı gibi şekiller vardı. Tepede koca sarkıtlar Demokles kılıcı gibi korkunçtu. Adam yiyen köpek balığının keskin dişlerini hatırlatıyorlardı. Kimisi de dev avizeler gibiydi. Ya da dev bir orgun boruları. Dikitler ise yerden dizi dizi binbir biçimde askeri birlikler gibi yükselmekteydi. Kapişonlu rahipler, sedef pelerinliler, kurtlar, kamburlar, parlak zırhlı kahramanlar, balerinler, palyaçolar, kimi zarif, kimi iğrenç, hepsi de 1 milyon minik kristal benekle feneri ışıl ışıl yansıtıyordu. Birbirine sokulmuş durumda kararsız tek tek adımlarla ilerlediler. Dikitlerin arasına tavandaki sarkıtlardan kırılıp yere düşmüş ok başı gibi parçalar saçılmıştı. Ayakları onlar üzerinde kayıyordu. Craig tekrar durdu. Ötekiler yine ona dokunacak kadar yakın çevresine biriktiler. Mağaranın orta yeri açıktı. Yerlere dökülen kırıklar, süprüntüler temizlenmişti. Bu boş yere insan elleri pırıl pırıl alçı taşından bir dikdörtgen kaide kurmuştu. Bu kaidenin üzerinde dizlerini göğsüne çekmiş, sırtına leopar postu sarılmış bir insan vücudunun oturmakta olduğu görülüyordu.
Lovengula, Tungat hemen diz çöktü, rüzgar gibi giden.
Lovengula'nın elleri dizlerine sarılmıştı. Mum yalanmış, kararmış, ufalmıştı eller. Tırnakları ölümden sonra da büyümeyi sürdürmüş, upuzun, kıvrık, predatör tırnağı gibiydi. Lovengula bir zamanlar başına tüylerle, kürklerle süslü bir yüksek başlık giymiş olmalıydı herhalde. Ama artık o başlık düşmüştü başından, yanında yerde yatıyordu. Tüyleri hala mavi ve canlı, dün koparılmış gibiydi.
Belki rastlantı sonucu ama herhalde bilerek koca vücudu tavandaki su sızan yerlerden birinin tam altına koymuşlardı. Onlar bakarken tavandan bir damla daha damladı, kralın alnına düştü, suratından aşağı gözyaşı gibi yuvarlandı. Milyonlarca damla düşmüş olmalıydı bugüne kadar. Her damlada o kafada kendi kalsiyum tortusunu bırakmış, mumyalamaya katkıda bulunmuştu.
Lovengula bir taş haline geliyordu. Başı daha şimdiden yarı saydam bir miğfer giymiş gibiydi. Eriyip akan mumun oluşturduğu tabakaya benzer bir şey. Akan tabaka gözlerinin içini inci rengi bir kalıntıyla doldurmuştu. Dudaklarını çizmiş, çene biçimini belirginleştirmişti. Lovengula'nın o kusursuz beyaz dişleri taş maskenin içinden onlara sırıtıyordu.
Yarattığı etki doğaüstü ve korkunçtu. Sera batıl korkularla ürperip Salia'nın eline sarıldı, sıktı, o da karşılık verdi. Craig bir fenerin ışığını o korkunç kafaya doğru tuttu, sonra yavaşça alçalttı. Loben Gula'nın altındaki kaya kaidenin ön kısmına 5 karanlık cisim sıralanmıştı. 4'ü bira testisiydi. Kilden yapılmış, kenarına elmas deseni bordür geçirilmişti. Her testinin ağzı teke yumurtası zarıyla kapatılmıştı. 5.'si ise bir torbaydı. Doğmamış zebra fetüsünden yapılmıştı.
''Sam, sen'' diye başladı Craig, sonra sesi boğazına tıkandı. Hafifçe öksürüp boğazını temizledi, devam etti. ''Sen onun soyundansın. Buradaki mallara dokunmaya hakkı olan tek kişi sensin.''
Tungata hala tek dizi yerde bekliyordu. Cevap vermedi. Kralın değişen kafa biçimine bakıyor, sessizce dua ederken dudakları kıpırdıyordu. ''Acaba Hristiyan tanrısına mı dua ediyor, yoksa atalarının ruhuna mı?'' diye merak etti Craig. Salia'nın dişleri durmadan takırdıyordu. Mağarada duyulabilen tek ses de oydu. Craig kollarını iki kızın omuzlarına sardı. İkisi de ona minnetle yaslandılar. Bir yandan soğuğun, bir yandan dehşetin etkisiyle titriyorlardı. Tungata yavaşça ayağa kalktı. Taş kaideye doğru adımını attı.
''Seni görüyorum, büyük Loben Gula'' dedi yüksek sesle. ''Ben Samson Kumalo, senin kanını taşıyan adam. Kuşaklar sonrasından selamlıyorum seni.''
Yine kabile adını kullanıyordu.
''Eğer ben kehanetteki leopar yavrusuysam, o zaman beni takdis et ey kral. Ama ben o yavru değilsem, o zaman da Maşobane hazinesine uzanan elimi çarptır.''
Yavaşça uzandı, sağ elini siyah kil testilerden birine dayadı. Craig soluğunu tutmakta olduğunu fark etti. Neyi beklediğini bilemiyordu. Belki de kralın ölü boğazından çıkacak bir sesi ya da tavandaki sarkıtlardan birinin düşüp hepsini yıldırım vurmuşçasına silip süpürmesini. Sessizlik devam etti gitti. Sonunda Tungata öteki elini de bira testisine uzattı. Onu kaldırdı, kralın cesedini onunla selamladı. Bir çatırtı duyuldu, gevrek testi yarılıverdi, dibi çıktı. Mağaranın ışıl ışıl tabanını sönük gösterecek bir ışıklar akımı yerlere saçıldı. Elmaslar taş kaideye çarptı, sekti, yuvarlandı, piramitler gibi yığıldı, fenerin ışığında korlaşmış kömürler gibi göründü.
''Bunların elmas olduğuna inanamıyorum.'' diye fısıldadı Salia'n. ''Çakıl taşına benziyor. Şirin, parlak çakıllar ama. Çakıl işte yine de.''
Dört testiyle zebra torbanın içindekileri yiyecek çuvallarından birine boşaltmışlardı. Boş testiler yine kralın ayakları dibindeydi. Kralın karşısından uzaklaşıp kristal mağaranın giriş kapısına doğru çekildiler.
Craig bir kere efsane yanlışmış dedi. Bu testiler birer galonluk değil, ufak enikonu.
Tungata ama yine de bu kadar elmas hiç yoktan iyidir diye karşı çıktı.
Bacadaki merdivenin üst kısmından bir düzineye yakın basamak kurtarmışlardı. Bunlarla mağaranın tavanında bir ateş yaktılar. Elmasların başına çömelip oturduklarında ıslak giysilerinden dumanlar tütmeye başladı.
''Eğer bunlar elmassa'' dedi Salia'n,
hala kuşku duyuyordu.
''Elmas'' dedi Craig, ''her biri elmas, bak da gör.''
Taşlardan birini seçti, bir köşesi bıçak gibi keskindi seçtiği taşın. O kenar fenerin camına hızla sürttü. Çıkan gıcırtı hepsinin dişlerini uyuşturdu ama fenerin camı da boydan boya kesildi.
''İşte kanıtı, bal gibi elmas.''
''Bu kadar kocaman ha?''
Sera bulabildiği en küçük elması eline aldı.
En küçüğü bile parmağının üst ekleminden iri,
karşılaştırdı. Craig, eski Matabele işçiler yalnızca ilk yıkamada göze çarpabilenleri almışlar diye açıkladı. Ayrıca kesim ve perdah sırasında %60'ını kaybedeceğini de unutmayın. O senin elindeki herhalde bezelye boyuna falan iner.
''Renkler'' diye mırıldandı Tungata. ''Onca değişik renk.''
Kimisi yarı saydam limon rengi, kimisi koyu amber veya konyak rengiydi. Aradaki her tonda da örnekler vardı. Kimi hiç renksiz, dağlarda eriyen karlar gibi duru, kiminin kenarları buzlu buzluydu.
''Şuradakine bakın.''
Salia'nın kaldırdığı taş koyu morumsu lacivertti. Yer yer saks mavisi gibi parlıyordu.
''Ya şuna?
Bu seferki kesilmiş atar damardan fışkıran kanlar kadar kırmızıydı. Ya bu? Yeşil, inanılmaz güzellikte, her ışıkla değişen bir başkası. Selian renkli taşlardan bir sırayı kendi önüne dizdi. Ne güzel dedi, gruplandırıyordu onları. Sarılar, altın rengi, amberler bir sıraya, pembelerle kırmızılar da başka sıraya. Elmas ana renklerin herhangi birini kendine seçebilir. Başka taşlara özgü renkleri taklit etmekten adeta zevk alır. Bunu 14. yüzyıl gezgini John Mandeville yazmış. Ayrıca biçimi de normal küpten oktahedrona ya da dodekahedrona kadar her şey olabilir. Bu açıklamalar Craig'den geliyordu. Selian ona takıldı. Oktahedron'da neyin nesi ahbap? Bir tek ortak tabanı olan iki kare piramit. Vay canına, peki ya dodekahedron? Ortak yüzleri olan iki eşkenar dörtgen. Nasıl bu kadar çok şey bilebiliyorsun? Ben kitap yazdım, unuttun mu diye gülümsedi Craig. O kitabın yarısı Rose ve Kimberly ile bir de elmaslarla ilgiliydi. Tamam, anladım. Selian hemen teslim oldu. Bu kadar da değil, daha neler var. Elmas ışığı en kusursuz biçimde yansıtan varlıktır. Kurşun kromat ondan fazla yansıtır. Krizolit ondan fazla yayar. Ama elmasın yansıtma, kırma ve yayma bileşimine rakip yoktur. Dur diye emir verdi Selian. Ama yüzündeki ifade hala ilgi doluydu. Craig devam etti. Parlaklığı asla gitmez. Eski insanlar onu en iyi biçimde yontmayı bilmedikleri halde. İşte Romalıların inciye daha çok değer vermesi de bundandı. Hindu sanatçıları bile Kohinur'un doğal yüzeylerini perdahlamakla yetindiler. Modern elmas kesicilerin o elması alıp kütlesini 700 krattan 106 krata indirdiklerini duysalar ne büyük şoka kapılırlardı. 700 krat ne kadardır diye bilmek istedi Sarah. Craig Selian'ın sıraladıkları arasından bir taş seçip ortaya koydu. Golf topu boyunda vardı. Bu yaklaşık 300 krat kadardır. Belki kesilince paragon olur. Yani 100 kratı aşkın birinci su elması. Ona bir isim takarlar. Büyük Moğol gibi. Orlof ya da Şah gibi. Sonra efsaneler anlatılmaya başlar. Lobengul ateşi diye tahmin yürüttü Sara. Craig güzel diye başını salladı. Uygun bir isim. Lobengul ateşi. Ne kadar dedi bu sefer Tungata. Bu cici taş yığınının değeri ne kadar? Craig Allah bilir diye onu silkti. Bazılarında iş yok. Çok koyu gri bir taşı eline aldı. Üzerindeki kusurlar ve siyah benekler çıplak gözle bile görülebilecek durumdaydı. İçindeki çatlak izleri de yumuşacık yapraklar gibiydi. Bu sanayi elması kalitesinde. Makine parçası olarak ya da petrol sondajında kesici baş olarak falan kullanılır. Ama ötekilerden bazıları, buna verilecek tek cevap var. Değeri zengin bir adam ne para verirse o kadardır. Hepsini aynı zamanda satmaya olanak yok. Piyasa hepsini ememez. Her bir taşa özel bir alıcı bulmak, özel temaslar yapmak gerek. Ne kadar pufo diye direndi Tungata. En az ya da en çok kaça? Emin ol bilemem, tahmin yürütecek durumda bile değilim. Craig bir iri taşı daha eline aldı. Kusurlu yüzeyleri içinin gerçek ateşini saklayacak biçimde donuktu. Çok yetenekli teknisyenler bunun üzerinde haftalarca çalışır, belki de aylarca. Tüm kusurlarını keşfeder, tüm yapısını öğrenirler. Üzerinde pencere gibi bir yeri cilalar, oradan içerisini incelerler. Mikroskopik biçimde hem de. Sonunda taşı ne biçim yontacaklarına karar verirler. Sinirleri çelik gibi güçlü bir usta kesici, kasap keseri gibi bir aletle onu tam istediği yerden yarar. Yanlış bir vuruş koca taşı paramparça eder. Değeri olmayan yongalar halinde dağıtır. Kallıyla elmasını kesen usta vuruşu kusursuz olunca bayılmış diye anlatırlar. Craig koca elmasa düşünceli gözlerle baktı. Eğer bu da kusursuz olursa, değeri de D olarak saplanırsa belki $1 milyon paha biçilebilir. $1 milyon mı? Bir tek taşa mı dedi Sarah. Belki de daha fazla diye başını salladı Craig. Belki çok daha fazla. Selian iki avucuyla bir tomar taş alıp parmakları arasından akıttı. Bir tek taş o kadar ederse toplamı ne eder? Belki yalnızca 100 milyon, belki de 500 milyon. Craig'in sesi pek hafif çıkıyordu. Bu inanılmaz rakamlar hepsini bir tür depresyona doğru itti. Onlara beklenen taşkın neşeyi getirmedi.
36. ayrımın sonu. Sayfa 435.